Ayrım 15, sayfa 157. Ama 625. gece olunca demiş ki, ve Tanrı'nın yardımıyla gerçekleştiremeyeceğim hiçbir şey yoktur diye eklemiş. Tacir kılığına girmiş bulunan halifenin bu sözlerini işiten Ebul Hasan, hiç şaşkınlık göstermeden ve tedirginlik duymadan, vallahi ey konuğum, sadece seni görmekte gözlerim doygunluk sağladı. Yapacağın iyilikler fazladan olacaktır. Dolayısıyla hakkımda düşündüklerin için sana teşekkür ederim. Ama doyurulacak hiçbir arzum ve yerine getirilecek hiçbir hırsım bulunmadığından senin önerilerin beni çok şaşırttı. Çünkü benim bahtım bana yetiyor ve yaşadığım gibi yaşamaktan ve kimseye ihtiyaç duymadan yaşamımı sürdürmekten başka bir dileğim yok diyerek yanıt vermiş. Ama halife yeniden söz alarak, Tanrı'nın iyiliği üzerine olsun efendim. Benim önerimin ne olur reddetme ve ruhunun yerine getireceğim bir dilekte bulunmasına izin ver. Yoksa buradan boynu bükük ve kalbi kırık olarak ayrılacağım. Çünkü yapılan bir iyiliği boynunda taşımak bir günahı taşımaktan zordur efendim. İşte söyleyeceğini duymak için karşında duruyorum. Ve doğuştan iyi olan kişi bir iyiliği daima iki misliyle karşılar. Dolayısıyla konuş artık ve benim yılacağımdan da korkma demiş. Bunun üzerine Ebul Hasan başka türlü yapamayacağını anlayarak başını eğmiş ve ne gibi bir şey isteyebileceğini derin derin düşünmeye başlamış. Sonra birdenbire başını kaldırıp, "Pekala, buldum işte. Ama hiç kuşkusuz bu bir delinin isteyebileceği bir şeydir. Aslında sende kötü bir anı bırakarak ayrılmamak için bunu sana hiç söylemesem daha iyi olacağı düşüncesindeyim." diye haykırmış. Halife de, "Başım üzerine and içerim ki hiç kimse bir istek ortaya konmadan onun delice mi akıllıca mı bir fikirden doğduğunu söyleyemez. Ben gerçekte sadece bir tacirim ama mesleğimin bana sağlayabileceğinden de fazlasını yapabilirim. Hadi ne istiyorsan çabuk söyle." demiş. Ebul Hasan, "Konuşacağım efendim. Ama dua ve barış üzerine olası peygamberimizin erdemleri üzerine yemin ederim ki benim dilediğim şeyi yalnız halife yerine getirebilir. Yahut hiç değilse ben kendim bir gün için Efendimiz Emirül Müminin Harun Reşit'in yerine geçmeliyim ki dileğimi yerine getirebileyim." diye yanıt vermiş. Halife, "Ama ya Ebul Hasan, sadece bir gün halife olmakla ne yapabilirsin ki?" diye sormuş. O da şunu diye yanıt vermiş ve bir an sustuktan sonra şunları söylemiş. "Bil ki efendim, Bağdat mahallelere ayrılmıştır ve her bir mahallenin başında Şeyhül Beled denilen bir yaşlı kişi vardır. Benim oturmakta olduğum bu talihsiz mahallenin Şeyhül Beled'i öylesine çirkin ve dehşet uyandırıcıdır ki ister istemez insana bir sırtlanla bir domuzun çiftleşmesinden yaratıldığını düşündürür. Yaklaşınca pis kokar çünkü ağzı bildiğimiz bir ağız değil, ayak yolu deliğine benzeyen kirli bir kıç gibidir. Gözleri balık gözü gibi yana bakar ve patlayıp yere ayaklarına düşecekmiş gibi görünür. Şiş dudakları kötü doğalı bir yara görünümdedir ve konuşurken salyalar akıtır. Kulakları domuz kulağı gibidir. Sarkık ve boyalı yanakları yaşlı bir maymunun kıçına benzer. Pislik yemekten ağzında dişleri dökülmüştür. Bedeninde her türlü hastalık vardır. Kıçına gelince hemen hemen yok gibidir. Çünkü düşüp kalktığı eşekçiler, lağımcılar ve çöpçüler aletlerini onun çukurunda o denli kullanmıştır ki çürüyüp dökülmüş ve bağırsakları içinden fırlamasın diye yün parçalarıyla tıkanmıştır. Ve işte bu nefret verici, sana tanımlayacağım başka rezillerin desteğiyle tüm mahallede bela saçıp durmaktadır. Gerçekten işlemeyeceği kötülük ve yapmayacağı iftira yoktur. Ve pislik saçan bir ruha sahip olduğundan namuslu, sessiz ve temiz kişilerin üzerine koca karılara yaraşır kötülüklerini saçar. Ancak pis kokusunu her yana yaymaya olanak bulamadığından hizmetinde kendisi kadar namussuz iki yardımcı bulundurur. Bu namussuzlardan biri yüzü bir zencininki gibi tüysüz, gözleri sarı ve sesi eşeğin kıçından çıkan ses kadar nahoş bir kişidir. Ve bir fahişe ile bir köpekten halk olmuş bu köle, en kötü ve en alçak doğuşlu bir Rumi olduğu halde kendini bir Arap soylusu gibi gösterir. Mesleği gidip vezirlerin ve ülkenin soylularının nezdindeki aşçılara, hizmetkarlara ve hadım ağalarına arkadaşlık etmek ve onlardan efendilerinin sırlarını öğrenip şeyhülbelet olan kendi efendisine aktarmak ve meyhanelerde ve kötü şöhretli yerlerde yaymaktır. Hangi iş olursa yapar, yeter ki işin içinde para olsun. Öyle ki yalayacağı kıçta bir altın dinar olduğunu bilirse o kıçı yalamaktan da kaçınmaz. Öteki namussuza gelince, bu bir tür iri gözlü soytarıdır ki çarşılarda cinaslı sözler söyleyerek şaklabanlık yapar. Oralarda soyulmuş soğana benzer kel kafası ve her söylediği sözle içindekileri kusacakmış sanısı uyandıran can sıkıcı bir kekemeliği vardır. Zaten hiçbir tacir onu yanına oturtmak için dükkanına çağırmaz. Çünkü öylesine ağır ve iridir ki bir iskemleye otursa iskemle onun ağırlığıyla hemen çöker ve parçalanır. Bu ikincisi ilki kadar sehih değildir ama daha budaladır. Eğer efendim ben sadece bir gün için Emirül Müminin yerine geçebilseydim, ne kendimi ne de yakınlarımı zenginleştirmeyi düşünür ama hemen mahallemizden bu üç korkunç sefiyi uzaklaştırır, ilkin her birini alçaklıklarına göre cezalandırır, sonra da onları çöplük çukuruna attırırdım ve böylece mahallemizde oturanları huzura kavuştururdum. İşte istediğim sadece bu. Anlatısını burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 627. gece olunca demiş ki: ve böylece mahallemizde oturanları huzura kavuştururdum. İşte istediğim sadece bu demiş. Halife Ebul Hasan'ın bu sözlerini işitince ona: gerçekte ya Ebul Hasan, senin dileğin doğru yolda olan yüreği yüce bir kişinin dileği. Çünkü hiçbir doğru adam ve yüreği yüce kişi yoktur ki ceza görmemenin kötülerin sığınağı olmasından acı duymasın. Ama dileğinin gerçekleşmesinin bana inandırmak istediğin kadar güç olduğunu sanmayasın. Çünkü inanıyorum ki eğer Emirül Müminin bundan haberli olsa, garip serüvenler yaşamayı pek sevdiğinden bir günlüğüne ve bir geceliğine yetkilerini çabucak senin eline teslim etmekten kaçınmazdı demiş. Ama Ebul Hasan gülmeye başlamış ve vallahi şimdi çok iyi anlıyorum ki buradaki tüm konuşmamız bir şakadan öteye geçemez. Ben de kendimce eminim ki halife benim bu garip arzumu bilse tutar beni tımarhaneye kapatırdı. Bundan dolayı senden ilişkilerin bir gün seni saraylılardan biriyle karşı karşıya getirirse içkinin etkisiyle burada konuştuklarımızı kesinlikle kendisine söylememeni rica ediyorum diye yanıt vermiş. Halife de ev sahibini kırmak istemediğinden ona sana yemin ederim ki bu meseleden kimseye söz etmeyeceğim demiş. Ama her türlü kıyafete bürünerek kenti dolaşmaya başladığından beri bulamadığı bu fırsatı boşuna harcamamayı kendi kendine vaat etmiş. Ve Ebul Hasan'a, ey konuksever kişi, şimdi içesin diye bardağı doldurmak sırası benim. Çünkü şu ana kadar sen bana hizmet etmek zahmetine katlandın demiş. Ve şişeyi ve bardağı eline alıp bardağa şarap doldurmuş. Ve o sırada bardağın içine en iyi cinsten bir parça girit bahankı atıvermiş. Ve bardağı bu sana sağlık ve lezzet versin diyerek Ebul Hasan'a sunmuş. Ebul Hasan da çağrının elinden gelen içki hiç geri çevrilir mi? Tanrı gölgesini üzerinden eksik etmesin efendim. Ama korkarım ki yarın sabah sana evden çıkarken eşlik edebilmek için yatağımdan kalkamazsam ardından kapıyı iyice kapamadan buradan ayrılmamanı senden rica ediyorum diye yanıt vermiş. Halife de ona istediği sözü vermiş. Ebul Hasan bu yönden güvenliğe kavuşunca bardağı eline almış ve bir dikişte içmiş. Ama bahank hemen etkisini göstermiş ve Ebul Hasan başı ayaklarının arasında öylesine bir hızla yere yuvarlanmış ki halife gülmekten kendini alamamış. Gülmesi yatışınca emirlerini almak üzere bekleyen kölesine bu adamı sırtına yükle ve beni izle demiş. Buyruğunu yerine getirerek Ebul Hasan'ı sırtına almış olan köleye bu yerin neresi olduğunu kafana iyice yerleştir ki sana emir verdiğimde dönüp bulasın dedikten sonra kendilerine tavsiye edildiği gibi kapıyı kapamayı tümüyle unutarak birlikte sokağa çıkmışlar. Saraya ulaştıklarında içeriye gizli bir kapıdan girmişler ve yatak odasının bulunduğu özel bölmeye sokulmuşlar. Halife kölesine bu adamın giysilerini çıkar ve ona geceliklerimi giydir ve benim yatağıma yatır demiş. Köle bu emri yerine getirdikten sonra halife onu sarayın tüm saygın kişilerini, vezirleri, mabeyincileri ve haremdeki tüm kadınlarla harem ağalarını bulmaya yollanmış. Ve hepsi huzuruna gelince onlara, "Yarın sabah hepinizin bu odada olmanız gerekiyor ve yine hepiniz benim giysilerime bürünmüş olarak şurada yatmakta olan bu adamın buyruklarına yerine getirmek için koşuşmalısınız ve bana göstereceğiniz saygıyı ondan da esirgememenizi ve onun karşısında her konuda karşınızda tıpkı ben varmışım gibi davranmanızı ve hiçbir arzusuna karşı çıkmamak için dikkat etmenizi istiyorum. Yoksa içinizden biri size belirttiğim niyetlerde yanılgıya düşecek olursa, bu kişi kendi oğlum bile olsa sarayın büyük kapısı önünde o saat ve o anda asılacaktır," demiş. Halifenin bu sözlerini duyan orada bulunan herkes, "İşitmek itaat etmektir," yanıtını vermiş ve vezirin bir işareti üzerine onlara bu yolda talimat veren halifenin olağan dışı bir tarzda eğlenmek niyetinde olduğunu anlayarak sessizce çekilmişler. Onlar ayrılınca El-Reşid odada kalmış olan Cafer'e ve Cellat Mesrur'a dönmüş ve onlara, "Sözlerimi işittiniz. Pekala, yarın şu gördüğünüz benim yerimi alan kişinin emirlerini almak üzere ilk kalkan ve bu odaya ulaşan kişiler siz olmalısınız. Ve onun size söyleyeceği hiçbir söze şaşmayıp karşınızda ben varmışım gibi davranarak buyruklarına uymalısınız. Size bildireceği her türlü harcamayı ülkenin hazinelerini tüketse bile yerine getirin. Sözünü ettiği kişileri yerine göre ödüllendirin, cezalandırın, asın, öldürün ve tıpkı size yapmanızı istediği şekilde atayın ya da işinden alın. Bütün bunlar için gelip peşinen benim görüşümü almanıza hiç gerek yok. Ve ben zaten yakınlarda bir yerde gizlenmiş olacağım ve tüm olup bitenleri görüp işiteceğim. Ve özellikle başına gelen her şeyin benim emirlerimle oluşmuş bir eğlence olduğunu bir an bile anlamamasına gayret gösterin. Hepsi bu kadar. İnşallah böyle de olur," demiş. Sonra da, "Bir de sabah ezanında uyandığınızda gelip beni de uyandırmayı unutmayın." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 629. gece olunca demiş ki, "Bir de sabah ezanında beni uyandırmayı unutmayın," diye eklemiş. Ertesi sabah kararlaştırılan saatte Cafer ile Mesrur gelip halifeyi uyandırmayı ihmal etmemişler. O da kalkarak hemen koşup Ebul Hasan'ın yatmakta olduğu odada bulunan bir perdenin arkasına gizlenmiş. Orada ne Hasan'ın ne de içeride bulunan başkalarının farkına varabileceği şekilde gizlenerek odada olup bitenleri görüp işitebilecekmiş. O sırada Cafer ile Mesrur ve tüm saygın kişilerle saraylı kadınlar ve köleler içeri girmişler. Ve herkes rütbesine göre her zamanki yerini almış. Ve sanki Emirül Mümin'in uyanışında söz konusu olduğu gibi odada bir ağırbaşlılık ve sessizlik hüküm sürüyormuş. Ve hepsi böyle düzgün bir sıra oluşturarak beklemekteyken daha önce görev verilen bir köle boyna uyumakta olan Ebul Hasan'ın yanına yaklaşarak burnunun altına sirkede ıslatılmış bir bez yaklaştırmış. Hasan ilkin bir kez hapşırmış, sonra bir ikinci kez, bir üçüncü kez hapşırmış ve bu hankın etkisiyle meydana gelen burnundaki iplik gibi birikimleri atmış ve köle yatağın üzerine ya da yere düşmesin diye bunları altın bir tasta toplamış. Sonra Ebul Hasan uyuklama halinden çıkmış ve uyanarak gözlerini açmış. İlkin kendini üzeri inciler, değerli taşlar ve altın tellerle işlenmiş bir yorganı olan şahane bir yatakta görmüş. Ve gözlerini kaydırarak tavanı ve duvarları satenle kaplanmış, kapıları ipekten ve dört bir köşesinde altın ve billur vazalar bulunan bir odada olduğunu görmüş. Sonra gözlerini yöresine çevirerek kendini önünde eğilen baş döndüren güzellikte genç kadınlar ve genç köleler arasında görmüş. Bunların ardında da vezirleri, emirleri, mabeyincileri, kara derili hadım ağalarını ve ellerindeki sazların tellerini vurmaya ve şarkı söyleyenlere eşlik etmeye hazır bir yükseltideki çalgıcıları görmüş. Ve onun hemen yanı başında bir arkalıksız iskemle üzerinde renklerinden tanıdığı Emirül Mümin'in giysisinin, latasının ve sarığının farkına varmış. Ebul Hasan bütün bunları görünce yeniden uyur gibi gözlerini kapayarak bir rüyada olup olmadığından emin olmak istemiş. Ama aynı anda Vezir Cafer yanına yaklaşarak önünde 3 kez yeri öptükten sonra saygın bir edayla ona ''Ey Emirül Müminin, kölene seni uyandırmasına izin ver, çünkü sabah namaz vaktidir.'' demiş. Cafer'in bu sözlerini duyan Ebul Hasan üst üste birkaç kez gözlerini ovuşturmuş, sonra kolunu öylesine kıyasıya cimdiklemiş ki acısından haykırmış ve kendi kendine ''Yo vallahi rüya falan görmüyorum, işte pekala halife olmuşum.'' demiş. Ama hala da tereddüt ettiğinden bu kez yüksek sesle ''Vallahi bütün bunlar dün akşam Musullu tacirle içtiğim onca içkinin kafamı karıştırmasından ve de onunla yaptığım çılgınca konuşmanın etkisinden böyle oluyor.'' demiş. Ve yeniden uyumak için duvara doğru dönmüş. Ve artık hiç kıpırdamaz olunca Cafer yeniden onun yanına yaklaşmış ve ona ''Emirül Müminin kölene efendisini sabah namazı için kalkmak adetini ihmal etmiş gördüğünden dolayı şaşırmış olduğunu söylemesine izin ver.'' demiş. Ve aynı anda Cafer'in bir işareti üzerine çalgıcılar utları, tamburları ve rubaplarıyla çalgı çalmaya başlamışlar. Ve hanendelerin sesleri uyumlu biçimde ortalığı çınlatmış. Ebul Hasan da çalgıcılara doğru dönerek yüksek sesle kendi kendine ''Ne zamandan beri ey Ebul Hasan uykuda olanlar senin duyduklarını duyuyorlar ve senin gördüğünü görüyorlar.'' diye haykırmış. Şaşkınlığın ve büyülenmenin sınırında ama yine de bütün bunların gerçekleştiğinden kuşku duyarak kalkıp kıçüstü oturmuş ve ''Vallahi tuhaf değil mi? Şaşırtıcı değil mi? Ey anasının kuzusu Ebul Hasan, neredesin sen? Düş mü görüyorsun, uyanık mısın? Ne zamandan beri halife oldun sen? Ne zamandan beri bu saray, bu yatak, bu soylu kişiler, bu hadım ağaları, bu güzelim kadınlar, bu çalgıcılar, bu büyüleyici şarkıcılar ve bütün bunlar ve şunlar?'' diyerek izlenimlerini daha iyi kanıtlamak ve daha iyi ayırt etmek için elleriyle gözlerini kapamaya koyulmuş. O sırada çalgı sesleri durmuş ve Cellat Mesrur ona yaklaşarak önünde 3 kez yeri öpmüş. Sonra ayağa kalkarak gittikçe daha fazla şaşkınlığa düşen ve ne yapacağını bilemeyen Ebul Hasan'a ''Ey Emirül Müminin, kölelerinin en sefiline sabah namazı zamanının artık geçtiğini ve ülkenin işlerini görmek için divana gitme zamanının geldiğini bildirmesine izin ver.'' demiş. Ebul Hasan da gittikçe daha fazla şaşkınlığa düşerek ve bu şaşkınlığı içinde artık ne yapacağını bilmeden Mesrur'a gözlerini dikerek hiddetle ''Sen de kimsin ve ben kimim?'' diye sormuş. Mesrur saygılı bir edayla ''Sen bizim Efendimiz, Tanrı'nın duası ve barışı üzerine olası Peygamberimizin amcasının ardıllarından 5. Abbasi halifesi Harun Reşit'sin ve sana hitap eden zavallı, kötü ve değersiz, yine de Efendimizin iradesiyle, cellatlık göreviyle onurlandırılmış kölen Mesrur'dur.'' Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.